3. Bölüm. Doktor Tversky son deneyin verilerini gözden geçirirken Julia'yı düşündü. Son zamanlarda Julia sanki rüya alemindeymiş gibi dolaşıyordu laboratuvarda. Sürekli kıkırdayıp gülümsüyordu. 2 yıl önce üniversiteye gelen sakin ve çekingen kız o değildi sanki. Yakında insanlar şüphelenmeye başlayacaklardı. Belki de şüphelenenler vardı zaten. Bu Tversky'yi çok endişelendirmiyordu. Okullar var olduğundan beri profesörler doktor öğrencileriyle yatıp kalkardı. Bu alışıldık bir şeydi. Yöneticiler bu konu herkesin dilinde olmadığı sürece görmezden gelirlerdi durumu. Hatta böyle bir şeyin olmasını beklerlerdi. Bu profesör olmanın ayrıcalıklarından biriydi. Tabii ki Julia'ya böyle dememişti. Julia pek bu işlerden anlayan bir kız değildi. Hatta saftı. İlişkilerinin gizli kapaklı sürdürülmesi kızı heyecanlandırdığı için Tversky de onun bu heyecanını körüklemeye çalışmıştı. Aslında cinsel açıdan da pek tatmin edici değildi bu ilişki Tversky için. Kız istekli ama beceriksizdi. Adama zevk vermeye çalıştığında tırnaklarını, dişlerini hissettirebiliyordu. Eğer Tversky üstü olursa bu sefer de kız patates çuvalı gibi olduğu yerde yatıp dalgın bir edayla gülümsüyordu. Ayrıca baş başa kaldıklarında da Tversky'ye Petey diye hitap ediyordu. Bu çocuksu takma adı değil duymak, düşünmek bile adamı sinir ediyordu. İlişkiye girdikten bir ay sonra profesör bu işi bitirmeye karar vermişti. Ancak kızın kendine aşık olması adama bir fırsat sağlıyordu. İlk başlarda kız deneyde koboy olmaktan çekinmişti. Ancak doktor ona bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattığında hemen kabul etmişti. Şu ana kadar sonuçlar tek kelimeyle olağanüstüydü. Deneyler sırasında Julia'dan edindiği bilgiler inanılmazdı. Tversky kızı biraz daha kullanabileceğini düşünüyordu. Ama bunun doğuracağı yan etkilerden dolayı da endişeliydi. Genelde iyiydi kız ama son zamanlarda kafiyeli konuşmaya başlamıştı. Ve bu tedirgin edici bir gelişmeydi. Bu tür dilsel özellikler şizofrenlerde görülürdü daha çok. Beyin kimyasıyla uğraşınca akli dengesinin bozulacağının farkındaydı. Ama bunun bu kadar çabuk olmasına şaşırmıştı. Yine de buna değerdi. Julia'nın ödeyeceği bedel ne olursa olsun. Sonuç olarak deneylerden istediği ve beklediği sonuçları elde ederse Julia'nın güvenliği konusunda bir endişe duymayacaktı. Kendi güvenliği konusunda kaygılanması gerekecekti. Doktor James Forsythe çok zeki olmadığını her zaman bilmişti. Ancak kısa boylu, saçları dökülmeye yüz tutmuş sakallı adam büyük bir bilim adamı olmak için aşırı zeki olmak gerekmediğini de biliyordu. Tabii ki zeki olmanın da getireceği artılar vardı. Ancak bir noktaya kadar etkiliydi bu. Bunun ötesinde ancak zararlı olabilirdi. Tipik bilim adamları içine kapanık insanlardı. Gerçek dünyada başarılı olmak için gerekli olan iletişim becerilerinden yoksun olurlardı. Forsythe öyle biri olmadığı için şanslıydı. Ne zaman araştırmacılarından birinin onun hakkında gerçek anlamda bir bilim adamı olmadığını söylediğini duysa gülümserdi. Forsythe böyle diyenlerin kendisine hakaret etmeye çalıştıklarının farkındaydı ama o bunu bir iltifat olarak kabul ediyordu. Sonuç olarak sözde dahi olan bilim adamları bilim ve teknoloji araştırma laboratuvarlarının çalışanlarıydılar. Forsythe ise bu birimin müdürüydü. BTAL aslında bir kamu kuruluşuydu ama birçok sivil buranın varlığından bile haberdar değildi. Aslında böyle olması da iyiydi. Laboratuvar tesisleri 20 yıl önce kurulmuştu ama aslında 1952'de Başkan Truman Ulusal Güvenlik Konseyi İstihbarat Yönergesini imzalayıp da Ulusal Güvenlik Ajansı'nı kurduğunda buranın temelleri atılmıştı. 80'lerin başında UGA 130 ülkede günde 250 milyon görüşmeyi dinleyebilecek kapasitedeydi. Gerçi görevleri ulusal güvenlikle ilgili konuşmaları dinlemekti. Ama telefonu kaldırıp da ağabeyinin cinsellikten söz ettiğini duyan yaramaz küçük çocuklar gibi UGA'da bazen başka konularda insanları dinlemekten kendini alıkoyamıyordu. Ellerinin altında özellikle de bilimsel konularla ilgili bu kadar bilgi olunca UGA bu bilgilerle ne yapacağını düşünmeye başladı. Şifreleme bölümü şefi buna bir çözüm buldu. Bir vizyonu vardı. Dünyanın dört bir köşesinden gelen bilim adamlarını gizlice dinleyerek ve iletişimlerini takip ederek bilgiler toplanacak, bunlar bir araştırma laboratuvarında şifreleri kırılarak incelenip yorumlanacaktı. Böylece hiçbir ülke, hiçbir zaman ABD'den daha fazla gelişemeyecekti. Bu fikir Ronald Reagan Beyaz Saray'dayken politikacılara sunulduğunda komünist rejimi yakından takip etme fırsatı sağladığı için hemen kabul edildi ve dahası takdir edildi. Ve böylece 13 Ekim 1983'te Bilim ve Teknoloji Araştırma Laboratuvarı BTAL kuruldu. İlk başta BTAL sadece yabancı bilim adamlarını takibe almıştı. Ama Soğuk Savaş sona erince ve internet sayesinde uluslararası iletişim artınca birden istemeyerek de olsa yerli bilim adamlarını da izlediğini fark etti. Ancak Amerikan hükümeti BTAL'nin çalışmalarından o kadar çok çıkar sağlamıştı ki bu pek de umurlarında olmadı. BTAL'nin araştırma süreci basitti. Çözücüler dünyanın dört bir tarafındaki ana bilgisayarlara kayıtlı binlerce sayfalık bilgileri ve araştırmaları okuyorlardı. Ve eğer ilginç yeni bir teknolojik gelişme gözlerine çarparsa kurum içindeki bilim adamlarına bildirip bu konunun araştırılmasını sağlıyorlardı. Sonra gerekli deneyleri yeniden yapıp yeni geliştirilmiş teknolojinin geçerliliğini saptıyorlardı. Yeni teknoloji onaylandığı anda da BTAL bu bilgileri ilgili devlet kurumuna iletiyordu. Ama bu teknoloji yabancı bir ülke tarafından geliştirilmişse ve ticari değeri varsa BTAL Amerika'da merkezleri olan ve yönetimle araları o dönemde iyi olan birkaç çok uluslu şirkete sızdırıyordu bu bilgileri. Çok kısa bir süre içinde UGA dünyadaki en güçlü yeni teknoloji pazarı oluverdi. Forsyth 1997'de buranın müdürü olarak işi devraldığında bir önceki müdürün bu kadar çok para kazanabilecekken ve politik sermaye yapabilecekken bunların hiçbirinden faydalanmamış olmasına çok şaşırdı. BTAL 6 ana istihbarat ajansına çalıntı bilgiler sağlıyordu. Bunlar CIA, DOD, FBI, FDI, NASA ve NIH'ti. Ayrıca Silikon Vadisi'ndeki güçlü kuruluşlardan rakiplerine de bilgiler veriyordu. Forsyth ile yeni potansiyel müşterileri arasındaki tek engel BTAL denetim kuruluydu. Bu kurul, konumları itibariyle ne kadar büyük bir güç ellerinde tuttuklarının bilincinde olan 3 senatörden oluşuyordu. Forsyth, gerçekten güçlü olmak için kendi başına karar verebilecek konuma gelmesi gerektiğini biliyordu. Ama bu konuma gelebilmek için de güce ihtiyacı vardı. Forsyth, bu güç arayışında kendisinden hiç de beklenmeyecek bir yandaş buldu. Bu pek de sağlam bir karakteri olduğu iddia edilemeyecek olan UGA'daki Stephen Grimes adlı bir bilgisayar korsanıydı. Grimes, 2 haftadan kısa bir sürede başında Utah senatörü Jeffrey Daniels'ın bulunduğu kurulun Forsyth'ın önerilerini daha yakından dinlemelerini sağlayacak bilgiler toplamıştı. Gerçi Grimes'ın insanları sürekli izleme huyu çok rahatsız ediciydi. Ama her şeyi görmek ve bilmek isteyen adam bu sayede çok da bilgi ediniyordu. Forsyth, Grimes'ın Daniels'ın o genç oğlanla fotoğraflarını nereden bulduğunu hala bilmiyordu. Bilmek de istemiyordu. Önemli olan tek bir şey vardı zaten. Senatör Daniels, o fotoğrafları görür görmez Forsyth'ın önerilerini dinlemek konusunda daha ılımlı bir tavır sergileyiverdi. Kuruldaki en kıdemsiz senatör olan John Simmons'ın Grimes onun Kayman Adaları'ndaki yasa dışı vergi sığınağını bulduğu anda çok daha yakın ve ılımlı davranır oldu. O günden sonra da Forsyth'ın kurula getirdiği hiçbir öneri reddedilmedi. Gerçi hep 2 lehte 1 aleyhte oy çıkıyordu. Ama Forsyth'a çoğunluğun oylarını almak yetiyordu. Bunun yeterli olması da iyiydi. Çünkü Grimes, Louisiana'lı sağcı ve aşırı dinci bir senatör olan 3. kurul üyesi aleyhinde kullanılabilecek herhangi bir bilgi bulamamıştı. Neredeyse 6 yıldır Forsyth, BTAL kurulunu avucunun içine almıştı. Ve bunu saklamıyordu da. Hem şirketlerin en üst düzey yöneticilerinden hem de devlet adamlarından para sızdırıp durdu. Hayat onun için çok güzeldi. Ama şimdi bu devir kapanmak üzereydi. Çünkü Senatör Daniels uykusunda kalp krizi geçirip ölmüştü. Forsyth, Daniels'ın öldüğünü televizyondan öğrendiğinde içinden okkalı bir küfür etti. Daniels'ın yerini John McDougall'ın alacağı şimdiden biliyordu. McDougall, Vermont'lu liberal bir senatördü. 2 yıl önce kurula girmek için başvurmuştu ama kabul edilmemişti. O gün bugündür de bunun peşindeydi. Forsyth, adamın hemen kurula girmek için gerekli girişimlere yapmaya başladığından emindi. McDougall'ın bir gün istediğini elde edebileceğini düşünerek Grimes'tan bu adam aleyhine kullanılabilecek bilgileri toplamasını istemişti. Ne yazık ki Grimes'ın bulduğu tek bilgi McDougall'ın ilaç sanayiinde hükümet ihalelerini takip eden bir kuzeni olduğuydu. O sabah Forsyth laboratuvara geldiğinde McDougall görüşme talep etmek için bir mesaj bırakmıştı bile. İşte o anda Forsyth ay sonunda yerine yeni birinin bulunacağını hemen anlayıverdi. Tabii ki bu görevde sonsuza dek kalamayacağını kendisi de önceden biliyordu. Ama en azından bir sonraki senato seçimlerine kadar kalabileceğini düşünmüştü. İyi ki tamamen hazırlıksız yakalanmamıştı. Son birkaç ay içinde kendi araştırma laboratuvarını kurabilmek için 12 milyon dolarlık fon bulmuştu. Genelde yatırımcılar boş çekler vermezlerdi kimseye. Ayrıca Forsyth gibi parmakların ucunda işlenebilecek milyonlarca fikir olan bir adamı finanse etme fırsatını da pek sık yakalayamazlardı. Bir tek sorun vardı. Forsyth en muhteşem fikri bulmak için bir yılı olduğunu düşünüyordu. Şimdi ise bir ayı vardı. Ama yine de bunu başarabilirdi. Gelecek iki hafta boyunca dünyadaki tüm araştırma projelerinin özetlerini inceleyerek en karlı olanı, çalmak isteyeceği projeyi bulacaktı. Bu projeyi bulduğu anda da BTAL evraklarını yok edecekti ki hükümet ileride ona bu konuda rakip olamasın. Şansı da yaver gidiyordu. Çünkü birkaç gün önce okuduğu özetlerden biri gelecek vaat ediyordu. BTAL'nin bir süredir izlediği bir biyoistatistikçinin yaptığı yasa dışı bir takım deneyleri anlatıyordu bu özette. Sayın doktor, bir süredir bir insan deneye beyin dalgaları üzerinde çok ilginç etkileri olan bir bileşim enjekte ediyordu. Forsyth bu deneyin ismini bilmiyordu. Yazıda sadece alfa deneyi olarak geçiyordu. Ama deneyi yapan profesörü tanıyordu. Aslında profesör geçmişte bir görüşme talep etmişti ve buna daha cevap verilmemişti. Herhalde bağış bekliyordu. Bu mükemmel bir fırsattı. Forsyth sekreterini aradı. Bana en kısa sürede bir görüşme ayarlamanı istiyorum. Adı Tversky. Profesöre nasıl ulaşacağına dair bilgiler sende olması lazım zaten. Evet, yarın gayet uygun.